Ayrım 25.
Karl, kentin kenar mahallelerinden birinde bir işçi mahallesi olan Alacaat'ta eskiden Londra limanında hamallık yapmış çelik ustası William Beckett'la tanıştı. Beckett, doğanın bahşettiği üç tatlı renkle, pembe, mavi, krem rengi ile süslenmiş, şişman, güzel giyimli bir adamdı. Marx onu ilk gördüğünde Beckett siyah biralarını yudumlayan işçilere duygulu bir sesle Kraliçe Victoria'nın ailesinin mutlu sonunu anlatıyordu. Bu konuda bildiklerini tüketince bal damlayan diliyle çartistlerle alay etmeye başladı. Tıpkı bizim gibi işçi olan birçok insanın ise kısa bir süre önce yoksul olan patronlarıyla anlaşması gerekir. Sınıflar arasındaki çatışmaların sona ermesi gerektiği doğru. Ben eminim ki işçi birlikleri çartistler gibi sanayinin gelişmesini engellemek yerine hizmet edeceklerdir. Çartistler yaşlandı. Beckett, yavan ancak kurnazlıktan yoksun olmayan düşüncelerinin kaynağını siyah deri ciltli kutsal kitabı geniş cebinden çıkardı. İncil, bize barış ve huzur içinde yaşamanın yolunu gösteriyor dedi törensel bir edayla. Bu yeni ortaya çıkan varlıklı işçi Marx'ın ilgisini çekti ve onun evini ziyaret etmeye karar verdi. Birkaç gün sonra bir pazar günü Engels'le birlikte zengin makinisti ziyaret ettiler. Gençliği doklarda kocaman, ağır sandıkların altında geçen William Beckett, 40'ına geldiğinde gerçek bir kır huzuruna kavuşma fırsatı elde etmişti. Etkin bir sendika yöneticisiyken işverenlerce satın alınan usta, ailesiyle birlikte duvarları ağır meşe oymalarla kaplı, iki katlı bir sayfiye satın alarak yerleşmişti. Yanı başında koca bir konsol bulunan kızıl ağaçtan yapılmış büyük hantal kerevet yatak odasının tamamını kaplıyordu. Misafirlerine çay ikram eden Beckett, ileride parlamentoya seçilerek çok daha iyi bir gelire kavuşma umudunu dile getirdi. Marx ve Engels, İngiliz sermayedarlarının aşırı kârlar elde ederken, işçi sınıfı içindeki işbirlikçilerini de pek güzel doyurduklarının farkındaydılar. Beckett da bu küçük seçkin işçi tabakasına mensuptu. İnsan kafasını kullanmalı diyordu usta, boyun eğmiş bir edayla, bir çiftçi kızı olan iri yarı karısı çay ikram ederken. Çağımızda ulusal hedeflerimizi anlamak zorundayız. Çartizm çürüyen bir ağacın eski bir dalı gibi kurudu. Trade Union, sendika, çev, nokta. İşte adanmış ülkedeki emekçilerin yolu. Baylar, sizi temin ederim ki ben aptal değilim. Mrs. Beckett ve ben Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmek niyetindeyiz, dedi ve karısının geniş sırtına bir şaplak attı. Ne diyorsunuz Lady Beckett? Neden olmasın? Majestelerinin şerefine kızımıza Victoria adını verdik. Belki de kızımızın kaderinde bir para babasının kızı olmak vardır. Olamaz mı? Devir değişiyor. İnsan kafasını kullanmalı. Babam Birmingham'da halk fermanı için verilen mücadele sırasında öldürülmüş. Dedem bir ludist, makina kırıcısı, çev nokta, idi ve makinalarla savaşarak öldü. Ben ise gördüğünüz gibi fena yaşamıyorum ve inanın topluma pek çok iyilikte bulunuyorum. En önemlisi ki bundan eminim, patronlarla iyi geçinmeyi başarmak gerekir. Neden olmasın? Onlar her ulus için gerekli. Bu insanlar bizden daha akıllı, deneyimli ve üstüne üstlük hepsi de dini bütün. Burjuvazinin el üstünde tuttuğu varlıklı usta Beckett ile yaptıkları görüşme Marx ve Engels'i pek çok şeyi düşünmeye yöneltti. Evet, bir sömürge imparatorluğu ve aynı zamanda sanayi tekerlerinin ülkesi olan İngiltere'nin burjuvazisi, burjuva ideolojisini toplum çapında hakim kılmak üzere, burjuvazi ve burjuva aristokrasisinin yanı sıra burjuva bir proleter tabakada yaratmaya çalışıyordu. Bu iki arkadaş için çok önemli bir bulguydu. Karl Manchester'dayken pazar günleri ata binmeyi seviyordu. Her ne kadar üniversite yıllarında binicilik dersleri aldığını ve bu zanaatı kavradığını iddia edip arkadaşlarını inandırmaya çalışsa da gerçekte iyi bir binici değildi. Arkadaşı için endişelenen Friedrich ona Rosinant adını verdiği sakin bir at bulmuştu. Ama akşamlar en güzel geçen vakitlerdi. Friedrich bürodan dönüyordu, arkadaşıyla yenilikleri, sorunları ve düşünsel projelerini paylaşıyordu. bol miktarda ren şarabı eşliğinde geç saatte yedikleri zengin yemeğin ardından kalın Havana purolarını yakarak çeşitli kıtalardaki politik olaylar üzerine konuşuyorlardı. Hindistan ve Amerika'yı da, Malezya adaları ve Slav topraklarını da şu anda zorunlu meskenleri olan bu ucu, yağmurlu ada kadar iyi tanıyorlardı. Bu sıralarda kısa bir süre önce Amerika, Batı Hindistan ve Avrupa'ya yaptığı uzun yolculuktan dönen, yorulmak nedir bilmeyen bir gezgin olan George Wirt de Manchester'da bulunuyordu. Wirt kendini yeniden okyanusun öbür tarafına atmıştı. Devrimin yenilgiye uğramasından sonra sık sık melankoli nöbetleri geçiriyor ve sürekli yeni izlenimlere gereksinim duyuyordu. "Siz burada küfleniyorsunuz dostlarım. Bu iklim ancak balık ve kurbağalara uygun. Burada yaşamak akılsızlıktır, gaftır. Hayat kısa. Tanrıların lanet okuduğu bu topraklarda yıllarını harcamak büyük bir savurganlık. Size söylemeliyim ki buradaki insanlar etraftaki her şey gibi sanki çamurdan. Biliyor musunuz ki özellikle şimdi Kolombiya'nın eski başkenti Santa Fe'de Bogota yakınlarındaki ormanlarda kaplanlar kurt boğazından aryalar söylüyor. Dağ selvilerinin ve ezeli palmiyelerin üzerinden adım adım ilerleyen aya doğru kaplanların nasıl yüzlerini çevirdiklerini görür gibi oluyorum. Lima düşler kenti. Oradaki kadınları bir görseniz, kadınlar öylesine küçük ki orada bulunan kocaman güllerin taç yaprakları arasına gizlenebilirler. Perululardan hoşlanıyorum. Bu halk asla canının sıkılmasına izin vermeden çok sayıda eğlence ile seni eğlendirebilir. Lima'daki ilk günümde deprem, ikinci gün yangın, üçüncüde ise devrimi gördüm. Deprem hariç bütün bunları Paris'te de yaşayabilirdin diye yanıtladı Engels. Wirt, tropik ülkelerde başından geçen maceralarını anlatmaya devam ediyordu. Gördüklerini aktarmak, taklit etmek konusunda özel bir yeteneği vardı. Dolayısıyla yüzü durmaksızın ifade değiştiriyordu. George'un coşkun kahkahası tıpkı Carl ve Friedrich'inki gibi içten ve bulaşıcıydı. Onu dinleyen Carl ve Friedrich gözlerinden yaş gelinceye dek gülüyorlardı. Peru'nun Chincha adasını bir gözlerinizin önüne getirin. En önemli zenginliği binlerce yılda birikmiş olan kuş gübresi. Gübre devlet gelirinin en önemli kalemini oluşturuyor. İşte size filozoflar için incelemeye değer bir konu. Gübre altına dönüşüyor ve onurlu İnkaların torunları Kuano özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süre birikip yığılmasıyla oluşan azot ve fosfat bakımından zengin gübre olarak kullanılan madde. Çev nokta. Sayesinde yoksulluktan kurtuluyor. Ah dostlar, Kordilleryenlerin ışıl ışıl zirvesinden bakarken batıda Pasifik Okyanusu'na, doğuda ise Atlantik'e katılmak üzere buzullardan kopup gelen suları görüyorsun ve doğanın görkemli fabrikası karşısında donup kalıyorsun. Sabaha dek size Kaliforniya'yı anlatabilirim. İsterseniz sizi Antil Adaları civarına da götürebilirim. Küba'da dinlenir ve Hindistan cevizi sütü içerek kendimize geliriz. Ardından da Meksika körfezinden Veracruz'a ulaşırız. Kaktüslerin arasından geçerek Rakasa'nın gümüş madenlerine ve San Juan de Lagos'a ineriz. Orada sarhoş Meksikalı vurguncular, kumarcı ve hırsızlar ortalığı birbirine katıyorlardır. Boğa güreşi izlemeyi de öneririm. Wirt sandalyenin üzerine zıpladı. Küçük masanın kırmızı peluş örtüsünü kaptı ve eğilerek onu savurmaya başladı. Boğa güreşi sahnelerini canlandırmaya koyuldu. Viva el Toreador! Diye alkışlıyordu. Toreador, atlı boğa güreşçisi, çev nokta. Marx ve Engels de kah izleyici, kah picador ve matador rolünde bu canlandırmalara eşlik ediyorlardı. Yeterince güldükten sonra üçü de yeniden masanın etrafına oturup soğumak üzere olan koyu kahvelerini içmeye başladılar. Ama Wirt'in yüzü yeniden ifade değiştiriyor ve kafa derilerini yüzüp beline bağlayan bir kızılderiliği anlatmaya koyuluyor. Üç arkadaşın canlı sohbeti gece yarısına kadar aralıksız devam etti. Bir süre sonra Engels Manchester'da tek başına kaldı. George Batı Hindistan'a gitmiş, Carl ise Londra'ya dönmüştü. Kış gelip çattı. Kara ve sarı dumanlar her zaman olduğu gibi zehirli sarmaşıklarını Londra'ya doladılar. Carl hastaydı. Karaciğer rahatsızlığının yanı sıra çıbanlar da ona eziyet ediyordu. Üst dudağında bir çıban çıkmıştı ve kendisine inanılmaz bir fiziksel acı veriyordu. Bu arada yüzü de şişmişti. Ben şu halimle hem zavallı Lazar'a hem de çirkin bir şeytana benziyorum diye espri yaptı Karl kendisine aynada görünce. Bu doğru değil, sen çok hoşsun ancak şu anda hasta bir Cezayirli mağriplisin diye azarlıyorlardı onu büyük kızları. Doktorlar Karl'ın hastalığını çok ciddi buluyorlardı. Humma eşliğinde yüzde çıkan şirpençe tehlikeliydi. Sevgili efendim dedi Jenny kendine has espritüel havasıyla. Bundan böyle tamamen iyileşinceye kadar ev hapsinde bulunuyorsunuz. Bunu söyler söylemez de kendi yokluğunda Karl'ın kütüphaneye kaçmasını engellemek için onun palto ve şapkasını sakladı. Karl tamamen teslim olmuş bir sesle, ''Emrinize uymak için bir koşulum var. Evde çalışma hakkım olacak.'' Ancak Dean Street'te her zamanki sorun ve sıkıntılar işine yoğunlaşmasını engelliyordu. Bunalıyordu. Sonra da kendini halka açık Montague House kütüphanesine atıyordu. Kütüphane sessiz, sakindi ve Marx orada sabahtan akşamın geç saatlerine kadar çalışmaya alışmıştı. Karl'ın evdeki çalışma masasının üstünde bir yığın kitap ve el yazması yığılmıştı. Engels'in panslavizm hakkında yazacağı gazete yazısı için kendisinden materyal istemesi üzerine Rusya hakkında epeyce şey okudu. Kırım Savaşı da Karl'ın kuzeydeki bu güçlü devlet ve geçmişi hakkındaki merakını artırdı. Yüzeysel bilgilerle yetinme alışkanlığı olmadığından üzerine düştüğü konuyu derinlemesine incelemeye koyuldu. Karl her zaman ve her konuda böyleydi. Emek onun sevinciydi. Çalışarak dinleniyordu ve ne kadar emek harcamışsa o ölçüde tatmin oluyordu. Slav ülkeleri ve özellikle Rusya hakkında çok sayıda Fransızca ve Almanca kitap okuduktan sonra Marx, tarihin sınırlı araştırılmış bölümlerinde derinlere inerken karşısına Rus kültürünün kaynağı çıktı. Ehkov'un Fransız ve Rus diline çevrilmiş Igorjov olayı hakkında söylevi Marx'ı adeta sarstı. Karl bir şair gözlemi ve algısına sahipti. Dolayısıyla eski ozanın olağanüstü mısralarındaki güzellik dikkatinden kaçmadı. Ayrılacağım çam ormanından, uzanacağım Tuna boyunca ve kunduzlu Kyle ırmağında ıslatacağım kolumu. Kanlı savaşın kaynağı, ata yurduna dört nala yetişeceğim. Prensin yarasını yıkayacağım, onun genç göğsünde. Harika bir şiir. Puta tapmanın öğeleri hala çok belirgin olmasına karşın tüm ezgi, kahraman, Hristiyan karaktere sahip diye düşünüyordu. Yaroslav'ın ağıdını ve Moğolların istilasına karşı prensi birleşmeye çağıran sözlerini yeniden ve yeniden okurken. Karl eski Rusya'nın kahramanlıklarını, cesaretini, acı ve yenilgilerini dile getiren şiirleri zevkle okuyordu. Kendisine en çok etkileyen kıtaları Jenny'ye de aktarıyordu. Keşfettiği bu hazineden Engels'i de hemen haberdar etti. Bu arada Hetz'in Prens Vladimir ve Gönüllü Askerini ve Rus Halkının Sesi kitaplarını büyük bir zevkle okuyordu. Karl'ın sağlığı bir parça düzeldi ama hala evden çıkmıyordu. Londra'yı bir daha hiç terk etmeyecekmiş hissi veren amansız nemli ve kara bulutların çöktüğü bir gün Dean Street 28 numaradaki evin kapısı birkaç kez sert vuruldu. O sırada altın rengi saçlarını örmekte olan Laura kapıyı açmak için hızla merdivenden aşağı indi. Karl bakkal ve ekmekçinin siparişleri getirdiğini düşündüğünden kapının çalınmasıyla ilgilenmedi. Ancak geri dönen Laura'nın kollarında öteberi yoktu. Yanında iki yaşlı adam vardı. Karl adamlardan birinin Edgar Bauer olduğunu hemen çıkardı. Ayak bileklerine kadar inen Londra modasına uygun redingotlu ve parlak silindir şapkalı diğerini ise başlangıçta tanıyamadı. Marx koyu kırmızı yünlü boyun bağını sabırsızca çıkaran misafire ilgiyle bakıyordu. Misafir ise ıslak, açık, siyah şemsiyesini duvar kenarına yerleştirirken durmadan homurdanıyordu. Lanetli ada, hayatım boyunca böyle bir hava görmedim. Bir tek Dante'nin günahkarlara işkence yapılan cehennemi böyle olabilir. Vay, ihtiyar huysuz Bruno sen misin? Diye bağırdı sevinçle Karl ve törensel bir edayla Bauer'i ailesine takdim etti. İşte karşınızda kutsal ailenin reisi. Delikanlılık yıllarımın dostu, felsefe ve insanlığın kurtuluşu konusundaki düşüncelerimin ise can düşmanı. Ama lütfen ona sevgi ve merhamet gösterin. Bruno, izin ver de sana ailemi tanıtayım. Bu kızım Jenny, namı diğer Kiwi Kiwi, Çin İmparatoru. Aa, Jenny tıpatıp senin kopyan Carl, dedi Bruno, pembe yanaklı, kara gözlü kıza bakarak. Ardından da dış kapıda kendisini karşılayan daha küçük kardeşe çevirdi gözlerini. Carl utancından yanakları kızaran Laura'yı hafifçe öne doğru itip onu da tanıştırdı. Bu da bizim sevgili Hotanto'muz. Hotanto, Afrika'nın güneyinde bir halk. Çevirenin notu. Ve renkli kakadumuz. Kakadu, şık giyinmeyi becermesinden ötürü eski bir roman kahramanı olan Kakadu Usta'dan esinlenerek Londra'ya bu lakap takılmıştı. Çevirenin notu. Hayallerinde Afrika gezgini. Kendisi egzotik olan her şeye bayılır. Kelimenin tam anlamıyla bir dilber, dedi yaşlı profesör. Hoffman, masallarından fırlamış bir peri kızı, diye nazikçe ekledi Edgar Bauer. Sen bayağı zenginleşmişsin Carlen. İki harika kızın ve kraliçeler kadar güzel bir karın var. İki değil, üç kızım var. Tusi daha çok küçük ve uyuyor. Ya sen Bruno, evlendin mi? Ailen var mı? Hayır, maalesef ben geçkin bir bekarım. Bilim benim sadık sevgilim ve hayat arkadaşım. Teorik çatışmalarımızın mutlu yıllarında sana ne attaktığımızı anımsıyor musun? Fikir mağazası. Evet Carl, dürüst olmak gerekirse itiraf etmeliyiz ki senden çok şey öğrendik. Marifli bizim için de masallar mağazası. Hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok ve çeşitli masal biliyor, diye girdi sohbete ateşli Laura. Evet, sen tükenmek bilmeyen bir kaynak gibiydin ve görünüşe göre deponu daha da çok doldurmuşsun. Bruno bunları söylerken Max'ın kafasını gösteriyordu. Biraz sustu ve büyük bir tütün tabakası çıkardı. Görüşmeyeli ne çok zaman oldu. Harika Alman tütününden iç. O sana yurdumuzu anımsatacaktır. Bauer, teyzenin bana ikram ettiği sigaralar gibisini bir daha hiç içmedim, dedi Carl ve ekledi. Sizin içtenlik taşan evinizde geçirdiğim günler, çocukluk günlerimin geçtiği Trier'deki yıllar kadar canlı benliğimde. Anımsıyor musun, bir de Charlottenburg'da senin yaş gününü ne büyük sevinçle kutlamıştık, diye hatırlattı Edgar Bauer, burun deliklerinden duman çıkartarak. Ne yazık ki eğlencemiz Profesör Gens'in ölüm haberiyle sona ermişti. Ya palavracı Rutenberg, kitap kurdu Köpen ve dik kafalı Schmidt Stirner nerede, diye sordu Carl, kendisine zevkle bir sigara sararken. Köpen, Budizm'e ilişkin yeni kitabını yazıyor. Bildiklerinden şaşmıyor, çilekeşler gibi yaşıyor. Hintlilerle ilgili olmayan her şeyden nefret ediyor. Rutenberg ise şişman, kendinden emin ve hala alıntılarla tıka basa doldurulmuş bir salama benziyor. Ayrıca şu saygın burjuva, beş para etmez bilgiçliği ile kalem efendilerini ve diğerlerini şaşırttığı bir gazete çıkarıyor. Alnı Roma'daki St. Peter Kubbesi'ni andıran şu bizim filozof Schmidt ise ölüm döşeğinde. Oysa çok umut vaat ediyordu. Hiç kimse kendi benini onun gibi sevip yüceltemezdi. İşte o ben, Stirner'in tüm ufkunu kararttı. Zavallı, kendi merkezini izleyen bir yoga gibi kendi benini inceleyerek ve yücelterek yaşamını harcadı, dedi Marx somurtarak, canı sıkılmış bir halde. Ve işte sonuçta bu ben, ancak boşuna harcanmış bir yaşamın toplamı olarak mezara girecek. Tavana doğru yükselen sigara dumanı arasında Carl, Bruno Bauer'i dikkatle inceliyordu. Profesör yaklaşık 50 yaşındaydı ama çok daha yaşlı görünüyordu. Üç keskin çizginin alın, burun ve çeneyi oluşturduğu yüzdeki sert görünüm, kuru, sağlıksız ten, solgun, çökük yanaklar ve feri kaçmış gözler eski ateşliliğin izlerinden yoksundu. Sonsuza dek sönmüş, kabuk bağlamış bir yanardağa benziyordu. Özellikle kocaman, yassı, herhangi bir ifadeden yoksun alnı çok iticiydi. Bruno'nun saçları dökülmüştü ve kafası tepesine kadar tamamen çıplaktı. Gençliğinde fanatik Lovejoy'la bir benzerliği vardı ama artık böyle bir şeyden de eser kalmamıştı. Evet, yüce ve aydınlık bir kent olan Berlin'den sonra Londra adi bir zindan gibi geliyor, diye konuşuyordu peltek peltek. Bruno konuşurken dudaklarını belli belirsiz oynatıyordu. Yeşil sarı renkli takma dişleri ona güçlük çıkarıyordu. Almanya'da kentler ölürken kırsal bölgelerin olağanüstü bir canlılık kazandığı bir dönem yaşadığımız doğru ama yine de gerçek uygarlık orada. Ben burada sanki bir inde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu adadaki insanlar etraftaki bütün sakatlığın bir parçası. Göklere çıkarılan şu Britanyalılar zavallı birer yaratık, bu otomatik insancıklar. İngilizce ise gerçekten de insan dilinin adeta bir parodisi. Eğer galisizmle, galisizm, Fransızcanın dil özelliklerinin Fransızca olmayan dillerdeki lügat ve söz dizimine adapte edilmesi, çevirenin notu. İlişkileri olmasaydı, İngilizler asla bir insan diline sahip olamayacaklardı ve birbirleriyle iletişim kurmak için tek tek sesler ve ünlemler kullanacaklardı. Biz Almanlarla kıyaslanınca Britanyalılar vahşi sayılır. Marx muzipçe gülümsedi. Sevgili profesör dedi, neşeli edasına sürdürerek gözleri parlamış bir halde. Sizi sakinleştirmek için söylemeliyim ki Hollandalılar ve Danimarkalılar sizin söylediklerinizin aynısını Alman dili için ileri sürüyorlar ve iddialarına göre bir tek İzlandalılar gerçek Alman sayılabilirmiş. Kendi dili yabancı kelimelerle kirletilmemişmiş. Bruno kızgınlıkla ellerini savurmaya başladı. Tanrı aşkına, Karlihan inan ki ben dar kafalı bir ukala dümbeleği değilim ve tamamen nesnelim. Son yıllarda birçok dili inceledim ve bütün bunların arasında hiç kuşkusuz en üstün dilin lehçe olduğunu hemen söyleyebilirim. Zenginliği ve müzikalitesi bakımından harika bir dil. Şunu bir dinle örneğin. Nehşiye Penka Polska Mowa. Lençen ve Jenny tepsiler içinde kahve, peynirli ve jambonlu sandviçler getirdiler. Karl, Bauer'lere bizim perimiz diyerek Helen Demut'u tanıştırdı. Harika bir ev dedi iyi niyetli bir şekilde Bruno. Herkesin olağan dışı, melodik bir lakabı var. Sanırım Bayan Marx hariç. Annemize möhme diyoruz diye açıkladı ela gözleri parlayan Laura. Karl sen çok mutlusun. Etrafını seni çok seven insanlar sarmış. Bense yalnızım. Bana bir tek düşünceler eşlik ediyor dedi Bruno. Gizlemeye bile çalışmadığı bir kıskançlıkla. Düşünceler yaşamın kölesidir dedi aniden törensel bir edayla Laura. Yaşam ise zamanın maskarası diye devam etti Jenny Chen. Harika diye bağırdı Bauer. Bu güzel genç kızlar Macbeth'ten ihtiyar şeyle gel kadar güzel alıntı yapıyorlar. Anne ve babalarından miras olarak Shakespeare hayranlığını almışlar ve onun dramlarını eksiksiz biliyorlar dedi gururunu belli ederek Jenny. Mütevazı yemekten sonra İngiliz gelenekleri uyarınca erkekler baş başa bırakıldıklarında Bruno Bauer'in çenesi iyice açıldı. Habire konuşuyordu. Ekonomide fizyokratların öğretisini tercih ediyordu. Toprak sahipliği sisteminin son derece olumlu koşullar yarattığına inanıyordu. Savaş sanatı konusundaki ideali ise Bülow'du. Bu deha çağdaş savaş biliminde gerçek bir tanrı. Karl kulaklarına inanamıyordu. Düşüncesi nasıl bu denli durağanlaşmış, nasıl zamanın bu denli gerisinde kalıp kaybolmuş diye içinden geçiriyordu. Acıma duygusu can sıkıntısını hafifletiyordu. Bruno Bauer bir zamanlar ilginç olan bir yapının kalıntıları üzerinde tepinip durmuştu. Kendine ait az miktardaki özgünlüğü de tüketmişti ve eskisi gibi kendine güvendiğini göstermeye çalışmasına karşın ihtiyarın yüzünde bazen acılı bir gülümseme beliriyordu. Beyni ve yüreği kurumuş bu ukala adam sanki uzun yıllar bir kasada kapalı kalmış izlenimi bırakıyordu Karl'da. Nasıl olurdu da müthiş devrimi ve onun peşi sıra gelen olayları fark etmemiş ve bunlar ışığında hiçbir sonuç çıkaramamıştı? Aslında böyle sonuçlar da çıkarabilir miydi ki? İşçiler kurnazlık ve doğrudan baskı yoluyla mükemmel bir şekilde denetlenebilecek türden bir ayak takımıdır diyordu Bauer, koltuğa yaslanmış bir halde.